Dostlarım selam. Çok okudum bittinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm birazcık şey bir bölüm aslında. Zor şartlar altında çekilmiş bir bölüm diyebilirim. Yani aslında böyle demem tabii ki biraz abartı. Ama önceki bölümlerden anlamış olacağınız üzere abartmayı biraz seven bir insanım. Bu bölümün hikayesini kısaca paylaşmam gerekirse şöyle. Ben bu bölümü aslında çok önceden çekecektim. Yani bir önceki bölümle bu bölüm arasında çok zaman var ve ben o arada işte bayağı bir kitap okudum aslında. Çekilebilecek kitaplar da okudum. Ama nedense bir türlü şey yapamadım, çekemedim. Ondan sonra bugünkü bölümümüzde bahsedeceğim kitabı okudum ve dedim ki benim bu kitabı unutmadan kesinlikle anlatmam lazım. Ki yani unutmadan derken ayrıntılarını çıkarmadan, çünkü neyse biraz anlatacağım. Neyse, o sırada bölüme de karar verene kadar 3 tane kitap değiştirdim. İşte şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, bilmem ne vesaire vesaire vesaire. Zaman olarak da aslında daha önceki günler içine çekmeyi planlıyordum. Fakat çok şükür ki mi? Yani bilmiyorum. Biraz maalesef, biraz da çok şükür ki bölüm çekme vaktim olmadı. Yani hem genel hayatım hem de yani genel hayatım değil, dışarı çıktım, gezdim. Yani dürüst olmak gerekirse evde durmadığım için kaydedemedim, çekemedim. Yapacak bir şey yok. Bu konudan da rahatsızlık duymuyorum tabii ki, kesinlikle. Yani zaten kendimi arkadaş bağımlısı biri olarak tanımladığım için bu durum beni rahatsız etmiyor. Tabii ki siz sevgili dinleyicilerim ne düşünürsünüz bilemiyorum ama. Ondan sonra bir de şöyle bir durum oldu. Ben bu bölümü çekmedim, çekmedim, çekmedim. Birden 29 Ekim geldi. 29 Ekim bölümü yapayım motivasyonum geldi. Ama sonra dedim ki bu bir saniye ne? Bir dakikalık şeyleri izlerken bile, reklamları izlerken bile hüngür şakır ağlayan birisi olarak açıkçası yaklaşık 20 dakikalık, yarım saatlik bir bölümde 100. yıldan, Cumhuriyetimizin 100. yılından ve Atatürk'ten bahsederken rezil olmadan bir kayıt çekebileceğimi düşünmedim. Kaydedebileceğimi düşünmedim açıkçası. Kitap olarak da hani çok şey yapmak istemedim. Dürüst olmak gerekirse. Kendimi zor duruma sokmak istemedim duygusallaşarak. Bunu da söyleyeyim. Buradan da bu vesileyle konusu açılmışken Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Ya bilmiyorum, ben bu konularda çok iyi değilim. Cumhuriyet'in 100. yılı. Şu an hepimizin yaptığı ve yapabildiği her şeyi Atatürk'e borçluyuz. Bunu da herkesin farkında olduğunu düşünüyorum. Burada benim anlayamadığım bir nokta var. Atatürk'ü sevmeyen insanlar, yani ne alaka, ne motivasyonla sevmeyebilirsiniz ki Atatürk'ü? Ya bilmiyorum, çok saçma geliyor bana. İnsanların hayatlarında böyle bir olgu olabilmesi, insanların Atatürk'ü sevmeme düşüncesine kapılabilmeleri. Bilmiyorum, şu an etraftaki ülkeleri, hatta etrafı geçtim, genel dünyadaki ülkeleri düşününce, yani tabii ki bizden daha iyi durumda olan ülkeler var. Ama bundan 100 yıl önce zor şartlar altında yapılan o savaşları, devrimleri, yani bir şey denmiyor açıkçası. Ne desem bilmiyorum. Ya adam dediğim Atatürk'ten bahsediyorum. Şapkayı bile getirmiş, yani bu kadar geri kalmış insanlara üşenmemiş. Ya bunlar ne salak millet dememiş, gitmiş şapkayı anlatmış ya. Daha bu adam ne yapsın? Arap harflerini kaldırmış, Latin harflerini getirmiş. Ben zannetmiyorum Arap harflerini okumayı öğrenirdim de kitap okurdum da, yani ne alaka? Ben hayatta, sorry I don't speak noodles, bu mimi de bilenler vardır belki aranızda. Her neyse, bu kadar şeyden sonra, atam sevdasından sonra, atam, sen kalk ben yatam. Biraz da kitabımdan bahsedeyim. Yani kitapta o kadar Cumhuriyet'le falan alakasız ki, böyle tamamen distopya da değil. Yani gerçekten bu kitap arkadaşlar iğrenç bir kitap. Yani iğrenç bir kitap değil, çok rahatsız edici bir kitap. Ben bu kitabı şehirler arası bir otobüste okumaya başladım bir seyahatimde. Giderken yarısını okudum, dönerken yarısını okudum. Ama yani uzun zamandır ilk kez, belki kitap okumaya başladığımdan beri ilk kez, yani ilk zamanlarda zaten çocuk kitapları okuduğumu düşünürsem, rahatsız olduğum için kitabı bırakıp dışarı bakma ihtiyacı hissettim. Böyle bir etrafta durma ihtiyacı. Böyle dedim ki ne oluyor ya? Ya ben ne okuyorum şu an dedim. Midem bulandı. Ama bu kitap tabii ki beni yazarın diğer kitapları konusunda da merak ettirdi. Türkçe'ye çevrilmiş başka bir kitabı daha varmış. Ve neden adını söylemiyorsam, yani zaten Spotify'da da şeyde de Çok Okudum Bitti'nin Instagram sayfası olan Çok Okudum Bitti'den de görebileceğiniz gibi kitabımızın adı Dünyalılar. Japon yazar Sayaka Murata'nın kitabı. Ben de ilk kez bir Asyalı yazarın kitabını okumuş oldum. O açıdan mutluyum. Çünkü manyakmış bunlar yani. Zaten Japonların en çok intihar eden millet olmasına şaşırmamak lazım. Hepsi böyle düşünüyorsa inanılmaz. Zaten çok çalışıyor bunlar. Çok çalışan insanlardan hiçbir zaman hoşlanmam. Yani şöyle söyleyeyim, çok çalışan derken tabii ki hepimiz tembellik yapmalıyız anlamında söylemiyorum ama çalışmayı sadece hayatının merkezine koyan kişilerden hiç haz etmem. Çünkü eğlenmeyeceksek çalışmanın hiçbir anlamı yok bence. Yani bu şey gibi bir söz vardır ya, yani hepiniz duymuşsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Kış olmalı ki yazın değerini bilelim. Yani benim için de bu kadar şey yapmak, sadece kış geçirmek çok anlamsız. Çünkü daha güzel bir yaz yaşamak için kışı geçirmeyi hedeflerim ben her zaman. Neyse. Şimdi bu kitapta nasıl anlatayım, yani böyle çok şey kelimeler de kullanmak istemiyorum. Riskli kelimeler. Yani bu kitabı dışından baktığınızda çok şey bir kitap. Fosforlu yeşil, önünde bir tane çocuk oyuncağı, köstebek mi artık olan bir kitap. Ben bunu ilk başta dedim ki, dedim hani birazcık kafamı dağıtır çocuk kitabı. Çocuk kitabı değil de daha roman, kurgusal bir kitap herhalde diye düşünerek o sebepten başlamıştım. Önündeki açıklamasında da şey yazıyor, uyum sağlamak ve hayatta kalmak için içselleştirdiğimiz saçmalıklara sert coşkulu yürek burkan fikirlerle yaklaşıyor. Ben de şöyle düşündüm. Ha dedim, bu kitap uyum sağlamaya çalışan bir kızın kitabı, yürek burkan derken de yazık hani üzülüyor zavallı, lise hayatını falan anlatıyor herhalde. Çünkü sihirli değnekler vesaire falan var. Ama öyle değilmiş. Yani kitabımın da ilk sayfasını açtığımda hemen, hatta bir daha açıyorum sizlerle birlikte. Şey diyor, ben diyor normal bir kız değilim diyor. Özel güçlerim var diyor. Bir tane oyuncağı var bu kapağın dışındaki oyuncak. Piyut. Şeyin adı da, baş karakterimizin adı da Natsuki. Okey. Şimdi Natsuki küçük bir çocuk ve özel güçleri olduğunu düşünüyor. Ve her yazda ailesiyle birlikte Japonya'daki bir köye, kasabaya babaannesinin evine gidiyorlar. Diğer kuzenleri vesaire geliyor. İşte amcaları, ıvır zıvır bütün akrabaları. Bir de kuzeni Yu var. Bunların ikisi aynı yaştalar. Şimdi çok da spoilerlı da anlatmak istemiyorum. Çünkü açıkçası sizin aynı şekilde okurken rahatsız olmanızı istiyorum birazcık. Herkesin okurken rahatsız olması gereken bir kitap. Çünkü kitapta pedofili var, tecavüz sahneleri var, aile içi ilişkiler var. Çok bilmiyorum yani. Çok çok rahatsız edici bir kitap gerçekten. Ve sürekli birbiri üstüne geliyor. Ben gerçekten bir noktada şey yapamadım. Okumayı kaldıramadım. Ara verdim. Parça parça okudum. Ama bütün her şeye rağmen de yazar gerçekten merak ettirici bir şekilde yazmış. Kendisini çok takdir ediyorum. Kasiyer isimli ikinci bir kitabı varmış. Onu da okuyacağım. Bir de arkasına da yani trajikomik yazmışlar. Dostum, bunun hiçbir komik yanını göremedim ben açıkçası. Şimdi bu Natsuki'nin hayatını anlatıyor kitap bize. işte kitabın başında kuzeniyle bir ilişkisi var. Ondan sonra işte 3. sınıfa gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Zaman ilerliyor. Lise hayatından bahsediyor. Sonra bir anda yetişkinlik hayatına bahsediyor. Birazcık burada hani haberiniz olsun spoiler verme kısmına gireyim. Büyüdüğünde de işte evlenmiş bir durumda oluyor. Şimdi bu Natsuki özel güçleri sayesinde bu dünyadan olmadığını düşünüyor. Ve kuzeni Yu da aynı şekilde başka bir gezegenden olduğunu düşünüyorlar. Ve bu dünyadaki fabrikanın bize verdiği görevleri yerine getirmek istemiyorlar. Yani Yu büyüdükçe bu düşünceden uzaklaşıyor ama Natsuki aynı şekilde. Ve evlendiği adam da Toto miydi galiba adı. Bakın, unuttum şu an. Totomi galiba. Neyse. Siz öyle bilin. İşte bu Yu'nun da Poho Pipin Pobobya gezegenli olduğunu düşünüyorlar. Ama dediğim gibi Natsuki de bu şekilde düşünüyor. Evlendiği kişi de bu şekilde düşünüyor. Ve bunlar hani 30 yaşı geçirmiş bilinçli insanlar artık 33-34 yaşlarında. Bunlardan aileleri de her ailenin olduğu gibi diye düşünüyorum. Evlendikten sonra bir çocuk, normal bir hayat ve normal bir iş bekliyorlar. Ama onlar fabrikanın kendilerini ele geçirmesinden korkuyorlar. Yani bu içinde yaşadığımız düzeni reddediyorlar. Neden diyorlar biz sürekli işe gidiyoruz? Neden biz evlenmek zorundayız? Neden evleniyorsak çocuk yapmak zorundayız? Yani aslında bütün kitabın içindeki rahatsız edici olayları çıkarırsak kitap gerçekten de hayatı eleştirmeye açık bir kitap. Yani evet düşününce neden herkes olmasa bile dünyanın %90 aynı şekilde bir hayat yaşıyor. Yani bu da zaten sanırım para kazanmak, kapitalizm vesaire, dünya düzeni onlara girer herhalde. Burada kitapta kendi alternatif dünyalarını deniyorlar. Arkadaşlar pardon teknik bir aksaklıktan dolayı az önceki kısmı kesmek zorunda kaldım. Tabii siz bunu bilmiyorsunuz aslında da neyse olsun ben dürüst bir yayıncı olduğum için bunu da sizinle paylaşmak istedim. En son şeyden bahsediyordum. Kendi gerçekliklerini yaratmaya çalıştıklarından. Ve bu en başta her ne kadar topluma bir baş kaldırı, devrim, isyan, özgürlük gibi olsa da aslında yine işler gittikçe kötüye gidiyor. Yani bu kitapta hiçbir şeyin iyiye gittiğini görmedim ben. Yani Yu normal hayatına kavuşmuşken ki normalde göreceli bir kavram. Totomi ve Natsuki'ye göre normal değil de düzene ayak uydurmuş ve onların bir parçası olmuşken onu da yanlarına çekiyorlar falan. Yani gerçekten kitabın en sonu bütün toplumsal yargılarca çok çok iğrenç. Ay gerçekten düşündükçe midem bulanıyor. Ama dediğim gibi şey yapmanız lazım, okumanız lazım. Ya mesela kitabın bu hani bütün rahatsız edici içeriklerinden bahsettim ama şöyle de bir kısım var. Yani genelde insanların davranışlarının altında hep psikolojik bir şeyler yatar ya. Bunda da mesela kitabı okuduğunuzda görüyorsunuz. Natsuki'nin annesi hiçbir zaman ona inanmıyor. Hiçbir zaman güvenmiyor. Hiçbir zaman onu desteklemiyor. Yani bu durumda da insanın bakmayacaksan doğurmasaydın ki diyesi geliyor. Çünkü minik bir insan yetiştiriyorsun. Hani biraz ilgilen yani çiçek bakarken bile sulaman gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok basit bir düz insan yorumu oldu ama. Yani burada da kız o yüzden başına gelenleri ya da düşüncelerini paylaşıp aktarabileceği kimsesi yok. Kendi içinde işte hayali arkadaşlarıyla yaşıyor bu durumu. Yani kitabın en başında bahsettiğim gibi bu Piyut şeyin oyuncağı hayali sihirli güçlerini veren arkadaşı. Hani tabii ki çocukların hayali arkadaşları olabilir ama birazcık bilinçaltının bir yansıması gibi aktarılmış kitapta. Kendi öyle olmak istediği için yani aklından geçenleri duymak istemiş ve onları duymuş sadece. Ya burada da ben kesinlikle ailesinin suçu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kızı başına gelen hiçbir olayda dinlemediler, ciddiye almadılar. Ne derdin var yavrucuğum, gel bir anlat demediler. Yani buradan da herkes iyi bir ebeveyn olsun diyelim. Yani burada genel insanlar hakkında da bir yorum yapmak istiyorum. Belki önceki bölümlerde yapmışımdır. Önceki bölümlerimi dinlemiyorum çünkü. İnsanlar neden iletişim kurmuyorlar birbirleriyle anlamıyorum gerçekten. Neden birine gidip ya kardeşim benim seninle şöyle bir derdim var demek zor. Pasif agresif hareketler sergiliyorsunuz. Direkt herkes birbiriyle dümdüz bir iletişim kursa hayat ne kadar güzel olurdu. Ne kadar güzel olurdu. Bir hatan olduğunda karşındaki sana söylese. Ya tabii ki ben de şahsi olarak bunu kişisel algılamamaya çalışırım ama algılarım. Yani bunları da düzeltmek lazım işte. Bilmiyorum. Bence bu aile hekimleri gibi herkesi birer psikolog atanması lazım. Ha, ama bu bizden önce kitaptan anladığım kadarıyla Japonlara yapılsa daha sağlıklı olur. Teknoloji devi insanların bu kadar sorunlar yaşamaları inanılmaz. Ve bir arkadaşım bana şunu demişti. Onun da başka bir arkadaşı Japonya'ya gittiği için. Bunları söylemiş. Yani kulaktan kulağa şehir efsanesi de olabilir. Ama bence değil. Ben bu kitaptan sonra Japonlara kesinlikle güvenmiyorum. Hatta yani bilmiyorum. Japonya vize olmamasına rağmen bir süre gitmeyi bile düşünmüyorum. Ha, zaten bir sor. Japonya'ya uçak bileti verecek param var mı diye. Hayır, şu an öyle bir param yok tabii ki. Ama olsun, Japonya bunu bilmek zorunda değil. Her neyse, arkadaşımın arkadaşının dediği şuymuş ki Japonların bu işte metrolarda vesaire de kadınlar çok fazla taciz olaylarına uğruyorlarmış ve kimse buna tepki gösteremiyormuş. Çünkü çok fazla mafya varmış. Yani Kurtlar Vadisi'nde miyiz, mafya ne ya? Gerçek hayatta mafya diye bir şey olabilir mi? Çok saçma ve anlamsız kesinlikle. Neyse, ben de kendi hayal dünyamda yaşıyorum galiba, Natsuki gibi. Bu yorumlarımı biraz ona yordum. Kitabı ben İTEKİ yayınlarından aldım. Kaç sayfa bir kitap? Ya rengi çok güzel. Kitaplığımda çok güzel duruyor kesinlikle. 212 sayfa. Yani bir otobüs yolculuğunda 2 saatlik bir git bir gel de bitiyor. Akıcı bir kitap. Arada molalar vermeniz gerekiyor. Yani rahatlayayım, rahatlatır diyerek okumamanız gereken bir kitap. Ben yazarın diğer kitabı Kasiyer diye bir kitabı varmış. Onu da okuyacağım. Kitabın fiyatını 105 lira yazıyor arkasında ama bence ben o kadara almadım. Çünkü o kadar para vermezdim bu kitaba. Hani bilmediğim ve çok çok okumak istediğim bir kitap olmadığı için. Yani o yüzden bence siz 105 lira görürseniz almayın. Ben daha düşüğünü görürsem size söyleyeceğim. Yani Kindle'ınız varsa PDF indirip okuyun. İngilizcesini de okuyabilirsiniz İngilizceniz varsa. Ya tabii ki bu biraz emek hırsızlığına giriyor ama of, neyse, daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Sonra 155 kapımı çalacak. Bu bölüm böyle arkadaşlar. Ben bu bölümü galiba şu an bitirmek istedim biraz. Çünkü teknik aksaklıklar ve çok ertelemelere rağmen. Ay bilmiyorum, bir an önce bu bölümü yayınlamak istiyorum artık. Bitişinde de tabii ki yine sevgili Atatürk'ümüze bir kez daha teşekkür edeceğim. Canım atam, teşekkürler. Normal insanlar gibi yaşamamıza bir nebze de olsun yardımcı olabildiğin için. Tabii ki ondan sonra köprünün altından çok sular aktı maalesef. Fakat yine de nice 100. yıllarımıza inşallah, umarım nice 100. yıl kutlamalarımız olur. Ben tabii ki 200. yılı göremem herhalde. Herhalde değil de hani ancak kendimi tıbbi yollarla dondurup böyle bilim kurgularına. Ay şimdi de bilim kurgu okuyorum, gerçekten kafam iyice karıştı. Arkadaşlar ben bölümü kapatıyorum. Çok okudum bitti. Instagram'dan takip edin. Postlarımı beğenin lütfen. Attığım postları, geçmişe dönük olanları da beğenin lütfen. Spotify'da beni de dinleyin. Onun dışında önerileriniz ve istedikleriniz olursa bana DM'den her zaman ulaşıp yazabilirsiniz. Teşekkürler Atatürk. Atatürk hakkında sakın kötü bir şey söylemeyin. Atatürk'ü sevmeyen benimle arkadaşlık edemez. Atatürk'ü sevmiyorsanız beni de dinlemeyin ya zaten. Ne anlamsız. Yani çok sinirlendim. Lay katak geçiriyorum gerçekten. Neyse, herkese mutlu 29 Ekimler. Japonya'da bir süre gitmenizi tavsiye etmiyorum.